Gözlerini kapat ve şu meşhur bulutu bir düşün. Biliyorsun hani şu telefonundaki tüm fotoğrafları, çalıştığın şirketin o çok kritik verilerini falan emanet ettiğin yer.
O pofuduk, bembeyaz ve sihirli alan.
Aynen öyle. Her gün hayatını kolaylaştıran o yapay zeka uygulamalarının arkasındaki o soyut yer.
Evet.
Her şeyin havada süzüldüğü, işte hiçbir şeyin asla kaybolmadığı, kablolardan veya fiziksel dünyanın o karmaşık dertlerinden tamamen arınmış mükemmel bir dijital ütopya.
Yani en azından bize hep böyle pazarlandı.
Kesinlikle. Ama aslına bakarsan bugün seninle birlikte bu derinlemesine analizde başarmak istediğimiz çok net bir misyonumuz var. O da kafandaki bu illüzyonu tamamen yıkmak.
Çok iddialı ama bir o kadar da gerekli bir görev bence.
İlişkin raporlara baktığımızda çok net ve oldukça ürkütücü bir gerçekle karşılaşıyoruz.
Doğru.
Bulut dediğimiz şey kesinlikle gökyüzünde falan değil.
Aksine tamamen yerin dibinde diyebiliriz.
Yerin dibinde, okyanusların dibinden geçen okyanus aşırı devasa kalın kablolara bağlı,
Evet.
on binlerce metrekarelik betonarme binalara, dev su soğutma kulelerine ve harıl harıl çalışan o sanayi tipi donanım yığınlarına ölümüne bağımlı bir sistem aslında.
Ve işin korkutucu yanı da bu altyapının ne kadar kırılgan olduğu.
Aynen. Bugün işte tam olarak teknolojiyle jeopolitiği nasıl çok şiddetli bir şekilde çarpıştığını inceleyeceğiz. Bu görünmez sandığımız altyapının nasıl bir anda gerçek bir savaşın tam sıfır noktasında kaldığına bakacağız.
Sıfır noktası aslında burada kullanılabilecek en doğru terim. Çünkü sıradan bir donanım arızasından ya da hani bir yazılım çökmesinden falan bahsetmiyoruz.
Hani şu teknik arızalar falan değil.
Değil, kesinlikle değil. Tarihte ilk kez küresel internetin omurgasını oluşturan o devasa yapay zeka altyapılarının doğrudan bir devletin askeri hedefi haline gelmesini konuşuyoruz.
Gerçekten inanılmaz.
Kaynaklardaki o analizlere göre Amerikan teknoloji devleri yıllardır Basra Körfezi'ni kendileri için bir nevi güvenli liman olarak kodlamıştı.
Neden peki? Neden tam olarak orası?
Çünkü orada inanılmaz ucuz bir enerji var. Devasa bir sermaye bolluğu var.
Ve sanırım batıdaki gibi o katı regülasyonlar da yok, değil mi?
Aynen öyle. Onları kısıtlayacak pek bir şey yok. Ancak raporların tarafsızca aktardığı o gerçeğe gelirsek, Amerika, İsrail ve İran arasında patlak veren o sıcak çatışmayla,
O büyük kriz.
evet, bu güvenli liman varsayımı kelimenin tam anlamıyla çöktü.
Yani o dev şirketlerin planları alt üst oldu.
Amazon, Google ve Microsoft gibi şirketlerin o çölün tam ortasına kurdukları milyarlarca dolarlık yapay zeka sunucu tarlaları var ya,
Evet, o devasa binalar.
artık sadece kodların ve algoritmaların koştuğu steril laboratuvarlar değil onlar.
Peki neye dönüştüler?
Doğrudan füzelerin ve askeri harekatların hedef tahtasındaki fiziki beton yığınları haline geldiler.
Vay canına. O zaman şu 1 Mart 2026'ya, yani olayların koptuğu o ilk güne bir dönelim bence.
Dönelim, evet.
Çünkü Silikon Vadisi dediğimiz yer hani dünyanın en zeki mühendisleriyle, en parlak risk analistleriyle falan dolu bir yer.
Öyle bilinir, evet.
Ama nasıl olduysa yaklaşan bu devasa jeopolitik fırtınayı tamamen ama tamamen gözden kaçırdılar.
Büyük bir körlük gerçekten.
Arap Emirliklerindeki iki ayrı tesisine fiziksel olarak çok ciddi hasar verdi.
Doğrudan vurdular yani.
Doğrudan vurdular ve şimdi Amazon'un bu bölgeye girmesi öyle yeni bir heves falan da değildi.
Tabii canım, yılların planı.
Aynen 2019'da Bahreyn'le ufaktan başlamışlar. 2024'te Suudi Arabistan'da 10 milyar dolarlık devasa bir projeyle işi resmen zirveye taşımışlardı.
10 milyar dolar çok ciddi bir rakam.
İnanılmaz bir rakam. Ama o dronlar o binaları vurduğunda o 10 milyar dolarlık yatırım bir anda felce uğradı. Sadece Amazon'da değil üstelik. O sunucularda çalışan, mesela kaynaklarda geçen Dubai merkezli Etilik AI gibi şirketler de
Onlar da etkilendi tabii.
bir anda dijital anlamda resmen yok oldular. Sunuculara erişimlerini tamamen kaybettiler.
Çünkü işin fiziksel boyutuna inersen bir veri merkezini çökertmek için öyle binayı tamamen havaya uçurmana falan gerek yok.
Nasıl yani? Ufak bir darbe yetiyor mu?
Aynen öyle. Çatıdaki o dev soğutma kulelerini veya ana elektrik trafolarını vurduğun anda
Evet.
İçerideki on binlerce sunucu kendi ürettikleri o devasa ısıyla baş başa kalır.
Anladım, yani kavrulmaya başlarlar.
Kesinlikle. Sistemler alev almamak için kendilerini dakikalar içinde acil duruma alıp kapatırlar.
Vay be!
İşte o 1 Mart gününde tam olarak bu yaşandı. Ve bu noktada o endüstrinin yıllardır müşterilerine öve öve bitiremediği, hani sattığı o meşhur disaster recovery var ya.
Yani felaket kurtarma senaryoları.
Hah, onların da gerçek dünyada ne kadar kusurlu ve yetersiz olduğu ortaya çıktı.
Pratikte işe yaramadı yani.
Yaramadığı, Amazon'un arka planda tam olarak nasıl çalıştığını kimsenin bilmediği o kara kutu güvenlik sistemleri resmen çuvalladı.
Hadi ya!
Şirket paniğe kapıldı ve iş yüklerini Avrupa'daki sunuculara, hani tırnak içinde geçici olarak taşımayı önermek zorunda kaldı müşterilerine.
Ya Silikon Vadisi'nin bu olaydaki o psikolojik körlüğü bana inanılmaz ilginç geliyor aslına bakarsan.
Nasıl yani?
Sanki teknoloji şirketleri o dev veri merkezlerini endüstriyel birer tesis olarak değil de böyle üniversite kampüsündeki sessiz, sakin kütüphaneler gibi falan kurgulamışlar.
Aynen, fanus içinde gibi.
Yani biz sadece bilgi saklıyoruz. Hani kim neden gelip bize saldırsın ki gibi bir kibre kapılmışlar bence.
Çok haklısın.
Oysa raporlarda Londra Ekonomi Okulu'ndan Profesör Stephen Hertog'un bir analizi var. Olayın özünü inanılmaz iyi yakalamış bence.
Ne diyor o analizde?
Enerji sektörüyle teknoloji sektörünü kıyaslıyor aslında. Diyor ki bir petrol şirketi Orta Doğu'ya bir rafineri kurduğunda bunun açıkça jeopolitik bir hedef olduğunu çok iyi bilir.
Tabii canım, riskin farkındadırlar.
Aynen, etrafına beton duvarlar örer, işte özel güvenlik orduları falan tutar, sigortalarını en kötü savaş ihtimaline göre yapar.
Çünkü fiziksel dünyanın kurallarını bilirler.
Kesinlikle. Ama teknoloji sektörü, onlar Trump dönemindeki o diplomatik rüzgarlara ve işte ucuz araziye falan kanıp milyarlarca doları körfeze gömerken, coğrafyanın o gerçek fiziksel risklerini tamamen unuttular. Adeta böyle aktif bir fay hattının üzerine sırf manzarası güzel ve arazisi ucuz diye dünyanın en pahalı camdan şatosunu inşa etmiş gibiler.
Hiç deprem olmayacağını düşünmüşler yani.
Aynen öyle.
Bu gerçekten çok doğru bir noktaya temas ettin orada. Eski Boeing güvenlik sorumlusu Dave Komendat da raporlarda tam olarak bu yanılgının altını çiziyor.
Evet, o da ilginç bir tespitti.
Diyor ki, yapay zeka veri merkezlerinin artık yeni nesil kritik altyapı statüsüne geçtiğini anlamakta çok ama çok geç kaldılar.
Yeni nesil kritik altyapı. Bu çok iddialı bir tanım.
Ama çok doğru. Bak şimdi şöyle düşün, İkinci Dünya Savaşı'nda bir ülkenin lojistini kesmek için ne yapardın?
Herhalde köprüleri veya petrol rafinelerini falan vururdun.
Aynen öyle. Peki bugün modern bir ordunun veya ekonominin o sinir sistemini kesmek istiyorsan ne yaparsın?
Sunucularına saldırırsın.
Kesinlikle. O ordunun verisini işleyen yapay zeka sunucularını vurursun. Silikon Vadisi işte bu büyük değişimi okuyamadı.
Gerçekten göremediler.
Ve asıl tehlikeli olan da bu. Yaşanan bu kriz sadece öyle bölgesel bir kaza veya işte hedefin sapması falan değil.
Planlı bir şey diyorsun.
Analizlere göre bu İran'ın yeni dini lideri Moştaba Hamaney'in yönetiminde açıkça benimsenen yepyeni bir asimetrik savaş doktrininin ilk uygulaması.
Evet, konvansiyonel olarak işte Amerikan tanklarıyla veya uçaklarıyla böyle kafa kafaya çarpışmak yerine...
Onun yerine başka bir yol seçtiler.
Aynen, rakibin o en çok güvendiği ama aslına bakarsan savunması en zayıf olan sivil askeri teknoloji omurgasını hedef alıyorlar.
Tam olarak bu.
Ve işin boyutu o kadar spesifikleşiyor ki olay sadece bir yeri bombalamaktan çıkıp doğrudan düşman unsuru ilan edilen 7 şirketten oluşan bir kara liste yayınlanması kadar gidiyor.
Evet, o meşhur kara liste.
Şimdi o listedeki isimlere bir bakalım. Amazon var, Microsoft, Google, IBM ve Oracle'ı görüyoruz.
Bunlar klasik bulut devleri zaten.
Aynen, bunlar veriyi depolayan, internetin altyapısını sağlayan firmalar. Bunu anlamak güç değil. Ama listede iki isim daha var ki işte işin gerçekten ilginçleştiği yer burası.
Hangi şirketler onlar?
Palantir ve Nvidia.
Çok kritik iki isim.
Kesinlikle. Yani savaşın sadece bir veri silme operasyonu olmadığını, aslına bakarsan çok daha derin bir felsefesini olduğunu kanıtlıyor bu iki isim.
Nasıl yani? Biraz açalım bunu istersen.
Şimdi Palantir'in zaten askeri yazılımlar ve işte hedefleme sistemleri falan yaptığını biliyoruz.
Doğrudan orduya çalışıyorlar.
Aynen. Peki ya Nvidia? ekran kartı üreten, işte o oyun oynadığımız bilgisayarlara parça yapan veya yapay zekanın işlem gücünü sağlayan bu şirket neden bir anda devletler arası bir savaşın bir numaralı hedeflerinden biri hale geliyor?
Çünkü mesele artık sadece o düşmanın geçmiş verilerini veya şirket maillerini falan silmek değil.
Ne peki asıl mesele?
Mesele düşmanın o an düşünmesini sağlayan beyni yok etmek.
Beyni yok etmek çok iddialı.
Şöyle anlatayım. Eğer Amazon veya Google'ın depolama sunucularını vurursan sadece hafızayı silmiş olursun.
Hı hı.
Ama Nvidia'nın o yapay zeka çiplerinin kümelendiği bir işlem merkezini vurursan...
İşte o zaman işler değişir.
Çok değişir hem de. Otonom drone sürülerinin o karar verme yetisini, anlık uydu istihbaratını işleyen algoritmaları ve modern orduların sahadaki reflekslerini tamamen felç edersin.
Yani anlık olarak kör ve sağır bırakıyorsun onları.
Aynen öyle. Bu sistemlerin sağladığı o muazzam işlem gücü olmasaydı, modern bir ordunun etkinliği anında yarı yarıya düşerdi zaten.
Çok mantıklı.
Yani Nvidia ve Palantir'in o kara listede olması, savaşın artık sadece askerlere değil doğrudan silahların içindeki o algoritmik aklı açıldığını gösteriyor bize.
İyi de bu noktada benim aklıma şu internetin ta en başındaki kuruluş felsefesi takılıyor.
Nasıl bir felsefeden bahsediyoruz?
Sen de biliyorsun hani internet soğuk savaş döneminde DARPA tarafından olası bir nükleer saldırıda bir düğüm koptuğunda verinin hemen başka bir yol bulup hayatta kalması üzerine tasarlandı.
Klasik ağ yapısı. Evet.
Yani o failover dediğimiz yedekleme mantığı aslında internetin DNA'sında var.
Kesinlikle var.
O zaman körfez böyle alevler içindeyken, sunucular cayır cayır yanarken, hani kağıt üzerinde bu işin saniyeler içinde Frankfurt'taki veya işte Amerika'da Virginia'daki güvenli limanlara aktarılmaması gerekmez miydi?
Teoride öyle olması gerekirdi. Evet.
Peki neden veriyi taşıma işinde bu kadar eşi benzeri görülmemiş devasa bir kriz yaşıyoruz o zaman? Bir düğüm koptuğunda veri başka bir yol bulmuyor muydu?
İnternetin o hayatta kalma mantığı ve bahsettiğin yönlendirme protokolleri gerçekten çok esnektir. Evet, veriyi her zaman yeni bir yol bulur.
O zaman sorun ne?
Burada unuttuğumuz şey fiziğin katı ve oldukça acımasız sınırları.
Fiziksel sınırlar.
Aynen. Şimdi DARPA interneti tasarlarken askeri metinleri, basit koordinatları ve çok düşük boyutlu dosyaları falan aktarmayı planlıyordu.
Tabii o zamanın teknolojisi.
Ama bugün ise trilyonlarca parametreden oluşan o dev yapay zeka modellerinden, anlık işlenen video analizlerinden ve hani egabaytlarca otonom sistem verisinden bahsediyoruz.
Devasa bir veri yığınından bahsediyoruz yani.
Kesinlikle. Bölgedeki şirketler çöken sunucularından kurtarabildikleri tüm o devasa iş yüklerini bir anda böyle acil durum diye Avrupa ve Kuzey Amerika'ya yönlendirdiğinde...
Ne oldu?
Deniz altındaki o incecik fiber optik kablolara fiziksel olarak sığdırılamayacak kadar büyük bir ışık hüzmesi hücum etti.
Yani kablolar fiziksel olarak o veriyi taşıyamadı.
Aynen öyle. Bunu... hani dinleyicimiz de kafasında daha iyi canlandırsın diye şöyle bir şeye benzetebiliriz. Koca bir metropolün, mesela İstanbul'un veya New York'un tüm trafiğini aniden kesit,
hı hı,
sadece tek şeritli toprak bir köy yoluna yönlendiriyorsun.
Felaket bir trafik sıkışıklığı olurdu.
İnternetin yapısı o trafiği o yola bir şekilde sokmayı başarır, yönlendirir evet. Ama o yoldaki hız saatte bir metreye falan düşer. Sistem hayatta kalır ama tamamen işlevsizleşir.
O köy yolu denizaltı kabloları ve o koca metropol trafiği de bizim her gün hiç düşünmeden kullandığımız yapay zekanın ta kendisi aslına bakarsan.
Çok doğru bir benzetme.
Peki bu devasa trafik yönlendirmesinin hani Avrupa ve Amerika'daki o çok güvenli sandığımız veri merkezlerindeki fiziksel karşılığı tam olarak ne oldu? Sistemler bu yükü nasıl karşıladı? Raporlar bu konuda ne diyor?
Raporlardaki Mart 2026 verileri ve rakamlar gerçekten korkutucu bir tablo çiziyor.
Ne kadarlık bir artıştan bahsediyoruz?
Mesela Avrupa'nın o teknolojik halbi sayılan FLAP bölgesi var. Yani Frankfurt, Londra, Amsterdam ve Paris.
Hı hı, en yoğun yerler buralar herhalde.
Evet, kriz patlak vermeden önce bu bölgelerdeki veri merkezlerinin doluluk oranı %75 ila 78 civarında, hani oldukça sağlıklı bir seviyeydi.
Normali bu zaten değil mi?
Tabii. Kendilerine bir manevra alanı bırakıyorlar. Ancak Körfez'den gelen o eşi benzeri görülmemiş dijital göç dalgasıyla birlikte,
evet,
bu oran bir gecede %88 ila 95 bandına fırladı.
%95 mi? Bu inanılmaz bir sınır.
Aynen öyle. Benzer bir durumu Kuzey Amerika'da, Virginia'daki doğu bölgesinde de gördük. Orada da doluluk %82'den bir anda %89-92 seviyelerine çıktı.
Çok ciddi bir sıçrama.
Dahası var. Savaştan ve olaylardan binlerce kilometre uzaktaki Asya Pasifik'te, mesela Singapur ve Mumbai'daki sunucularda bile doluluk oranları anında %85-88'leri vurdu. Herkes aynı an kokpasteye hücum etti çünkü.
Vay canına. Şimdi bu sunucuların %95 doluluğa ulaşması demek hani sadece teknik bir gösterge falan değil. Sistemi kelimenin tam anlamıyla böyle kırmızı çizgide motoru patlatmak üzere çalıştırmak demek.
Aynen, sınırları zorlamak demek.
Şimdi sen ve ben hani sıradan kullanıcılar olarak telefonumuzdan açıp Netflix'te bir dizi falan izleyeceğimiz zaman videonun böyle birkaç saniye geç yüklenmesini pek umursamayız aslında.
Tabii, çayımızdan bir yudum alır bekleriz.
Aynen öyle. Ama işin yapay zeka ve o makine öğrenimi dünyasına geldiğimizde, hele ki kapasite böyle %95'lerde sürünürken ortaya çıkan o latency, yani gecikme süreleri var ya.
Hı hı, çok kritik o.
İşte onun bedeli kelimenin tam anlamıyla varoluşsaldır şirketler için. Yanılmıyorsam Avrupa'daki bu kapasite sıkışması ortalama gecikme sürelerine artı 45 ila 60 milisaniye olarak yansıdı. Amerika'da ise bu artış artı 90 ila 120 milisaniyelere kadar çıktı raporlara göre, değil mi?
Tam olarak öyle.
Ya şimdi sadece 60 milisaniye kulağa böyle çok küçük bir zaman dilimi gibi geliyor.
Kulağa çok az geliyor, evet. Ama bunu o fiziksel dünyadaki sistemlere büyük resme bağlarsak felaketin boyutu anında ortaya çıkıyor.
Ne gibi sistemler mesela?
Borsalarda işlem yapan o yüksek frekanslı ticaret algoritmalarını düşün mesela.
Şu milisaniyelerle alım-satım yapan botlar.
Aynen onlar.
Senin o hiç umursamadığın 60 milisaniyelik gecikme sırasında o algoritma aslında 40 milisaniye önce dibe vurmuş ve çoktan çökmüş bir hisseyi satın alıyor.
İnanılmaz bir maddi zarar demek bu.
Veya yolda giden otonom bir tırı düşün.
Evet.
Sensör verilerini buluta gönderip o direksiyon kırma kararını alması arasındaki ekstra 60 milisaniye...
Tırın önündeki yayayı fark edememesi veya geç fark etmesi demek. Çok tehlikeli.
Kesinlikle. Az önce bahsettiğimiz şu Dubai'deki Atelik AI şirketi var ya hani...
Sunucularını zar zor taşımışlardı.
Hah. İşte sunucularını zar zor Frankfurt'a taşıdılar ama bu gecikmeler yüzünden hizmet kaliteleri tamamen yerle bir oldu.
İş yapamaz hale geldiler yani. Aynen, çünkü algoritmaları hani bu zaman farkıyla çalışacak şekilde tasarlanmamıştık en başta. Yani artı 60 milisaniye sistemin biraz yavaşlaması falan değil, sistemin tamamen işlevsiz kalması ve çökmesi demek.
Bir de hani bu işin hiç konuşulmayan o fiziksel ve ekonomik yan etkileri var. O enerji faturası mesela.
Aa, evet, o çok büyük bir kriz.
Frankfurt ve Amsterdam'daki o on binlerce sunucu aniden böyle %95 tam kapasiteyle yani full load çalışmaya başladığında devasa bir elektrik tüketmeye başlıyorlar haliyle.
Tabii ve inanılmaz bir ısı üretiyorlar.
Aynen. Çipleri eritmemek için o veri merkezlerinin devasa soğutma sistemlerinin, su pompalarının, fanlarının falan 7/24 maksimum kapasitede çalışması gerekiyor sürekli.
Ki bu çok büyük bir enerji talebi.
Kesinlikle. Avrupa zaten kendi içinde enerji krizleriyle falan boğuşuyor. Hani kış aylarında o şebekeyi nasıl ayakta tutacağını düşünüyor kara kara. Bu durum enerji altyapısına tahayyül edilemez bir ekstra baskı yüklüyor.
Fiziğin kurallarını değiştiremezsin maalesef. İşlem gücü demek enerjiyi alıp ısıya çevirmek demektir en nihayetinde.
Doğru.
Ve Avrupa ülkelerinin o elektrik şebekeleri hani bu kadar kısa sürede böylesine lokalize ve devasa bir yük artışını kaldıracak şekilde dizayn edilmedi ki.
Peki ya işin ekonomik boyutu? O kısım da çok çarpıcı.
Orası tam bir felaket zaten.
Düşünsene, kapasite %95'lere dayanmış, herkes yana yakıla sunucu arıyor, elektrik maliyetleri fırlamış gitmiş.
Hı hı.
Ya ben Amazon veya Microsoft'un yerinde olsam böyle bir kapasite daralmasında hani bir hayır kurumu gibi davranmam sonuçta.
Kimse davranmaz.
Muhtemelen tıpkı o Uber'in yağmurlu havalarda veya ne bileyim konser çıkışlarında fiyatları otomatik olarak katlaması gibi.
Hı hı, dalgalı fiyatlandırma.
Hah, bu bulut sağlayıcıları da o spot bulut yani anlık işlem gücü fiyatlarını algoritmik olarak anında çok sert bir şekilde yukarı çekmişlerdir.
Aynen öyle oldu. Ve serbest piyasa gerçekten o en acımasız yüzünü gösterdi orada.
Fiyatlar uçtu gitti yani.
Uçtu tabii. Talep arzı bu kadar sert bir şekilde aştığında bulut sağlayıcılarının algoritmaları o fiyatları global ölçekte saniyeler içinde yukarı yönlü güncelledi.
Bu çok ciddi bir durum.
Ne anlama geliyor bu biliyor musun? Krizle, körfezle, savaşla uzaktan yakından hiçbir alakası olmayan, mesela Paris'teki yerel bir teknoloji girişiminin bulut maliyetleri bir gecede 2'ye 3'e katlandı.
Sırf orada bir savaş çıktı diye adamların faturası şişti.
Aynen. Çünkü kriz anında o daralan kapasiteye kim en çok parayı basarsa algoritmalar acımadan işlem gücünü ona tahsis ediyor. Jeopolitik bir çatışma binlerce kilometre ötedeki bir şirketin bilançosunu doğrudan ve çok sert vuruyor.
Her şeyin nasıl böyle birbirine göbekten bağlı olduğunu görmek gerçekten sarsıcı.
Kelebek etkisi gibi tam.
Kesinlikle. Körfez'deki fiziksel çatışma okyanus altındaki o kabloları sıkıştırıyor, o kablolar Avrupa'daki enerji şebekesini strese sokuyor ve en nihayetinde küresel ekonominin maliyetlerini feci şekilde patlatıyor.
Zincirleme bir reaksiyon.
İşte bu noktada Strategy International'ın raporundaki o çok kritik tespite geliyoruz aslında.
Ne diyorlardı o raporda?
Diyorlar ki asıl yıkıcı silah o tepeden inen İHA'lar veya atılan füzeler falan değildir.
Neymiş peki asıl silah?
Gerçek silah anında iptal edilen o sigorta poliçeleri ve bir daha dönmemek üzere o bölgeden kaçan dev yatırımcılardır.
Çok ama çok doğru bir analiz bu.
Çünkü yanan bir binayı falan parayı basıp dik çayda yeniden inşa edersin. Ama yatırımcının zihninde yıkılan o mutlak jeopolitik istikrar varsayımını bir daha asla geri getiremezsin.
Evet, onun o yıpratma savaşı tahmini çok vurucuydu.
Diyor ki Körfez ülkeleri yıllardır hani o petrolden elde ettikleri milyarlarca doları harcayarak dünyayı o bölgenin mutlak bir istikrar adası olduğuna ikna etmeye çalışıyorlardı.
Amaçları orayı dev bir yapay zeka üssü yapmaktı sonuçta.
Aynen. Lu'ya göre eğer bu çatışma hani bir ay içinde bitseydi finansal piyasalar bunu bir şekilde fiyatlar sineye çeker ve hayatına devam ederdi.
Ufak bir pürüz gibi görülürdü yani. Ancak olaylar aylar süren bir yıpratma savaşına dönüştüğünde o bölgenin yapay zeka hayali belki de 10 yıllarca geriye gitmiş oldu. Çünkü bu iş sadece hani öyle internet bağlantısıyla falan bitmiyor.
Tabii ki bitmiyor. İşin koca bir lojistik ve tedarik zinciri tarafı var.
Kesinlikle.
O devasa veri merkezlerini kurmak, bakımını yapmak için kusursuz işleyen bir fiziksel tedarik zincirine ihtiyacım var.
Donanım sürekli yenilenmek zorunda.
Aynen. Çipler için nadir toprak elementleri lazım. O dev soğutma boruları için özel alaşımlı alüminyumlar, endüstriyel plastikler falan gerekiyor.
Kablolar, yedek parçalar.
Bunların hepsinin sürekli gemilerle ve kargo uçaklarıyla o bölgeye akması gerekiyor. Durmadan, çatışma ortamında lojistik rotalar koptuğunda, o nakliye sigortaları fırladığında ne oluyor?
Ne oluyor?
O çölün ortasına kurduğun milyarlarca dolarlık o dev sunucu tarlaları donanımsız kalıp yavaş yavaş işe yaramaz atıl metal yığınlarına dönüşüyor.
Çürümeye terk ediliyorlar yani. Ve Körfez'de yaşanan bu tedarik ve altyapı kırılganlığı aslında dünyadaki tüm o teknoloji liderlerinin uykularını kaçıran o büyük soruyu, o saatli bombaları gündeme getirdi bence.
Saatli bombalar derken o büyük resme geçiyoruz sanırım.
Evet. Eğer güvenli sandığımız Körfez bu kadar kırılgansa, dünyanın o asıl donanım ve çip üretim kalbi olan Asya-Pasifik bölgesi ne durumda?
Evet, hepimizin asıl korktuğu şey bu sanırım. Çünkü dünyanın en gelişmiş çiplerinin, o yapay zeka işlemcilerinin neredeyse tamamı Tayvan'da üretiliyor. TSMC fabrikalarında.
Ki o ada da her an çok ciddi bir tehdit altında.
Aynen. Çin ablukası veya askeri müdahalesi tehdidiyle yaşıyorlar her gün.
Sadece Tayvan'da değil.
Vasa bir kısmını sırtlayan Güney Kore var ve onların o dev fabrikaları Kuzey Kore füzelerinin sadece dakikalarla ölçülen menzili içinde kalıyor.
Körfez'de Amazon'un yaşadığı bu çöküş, hani Tayvan Boğazı'nda veya Güney Kore'de yaşanacak o benzer bir askeri çatışmanın küresel teknolojiyi kelimenin tam anlamıyla taş devrine döndürebileceğinin sadece ufak bir simülasyonuydu bence.
Kesinlikle. Küresel teknoloji ekosisteminin fiziksel coğrafyaya ve hani jeopolitiğe aslında ne kadar göbekten bağlı olduğunu kanıtlayan çok acı bir simülasyon.
Peki, Tüm bu anlattıklarımızdan, yani okyanusaltı kablolardan, yanan sunuculardan, çöken sistemlerden falan ne anlıyoruz? Aslında bugün seninle birlikte masaya yatırdığımız bu analiz bize çok açık ve somut bir şey söylüyor bence.
Nedir o somut gerçek?
Bulut bilişim, o bize pazarlanan görünmez, dokunulmaz, hani her yerde var olan o sihirli alan falan değilmiş. Kesinlikle değilmiş.
Bugün net bir şekilde gördük ki bulut, sınır ötesi gerilimlere, deniz altındaki incecik kablolara, şebekedeki elektriğe ve hatta o sunucuları soğutan suya ölümüne bağımlı etten kemikten ve oldukça kırılgan fiziksel bir organizma.
Doğru.
Amazon, Google ve Microsoft'un yıllardır devasa bütçelerle sattıkları o sıfır kesinti veya işte zero downtime vaadi var ya.
Hı hı, hep övündükleri şey.
O vaat Orta Doğu'daki tek bir çatışmayla, o gerçek dünyanın sert yüzüyle çarpışıp yerle bir oldu.
Ve bu altyapının fiziksel olarak ne kadar sınırlı ve kırılgan olduğunu anladıysak, kapasitelerin öyle %95'lere falan nasıl bir gecede kolayca dayandığını gördüysek,
evet.
Artık hepimizin yüzleşmesi gereken çok daha karanlık ama tamamen rasyonel bir ihtimal var.
Nedir o ihtimal?
Küresel veri yükü her geçen gün geometrik olarak artıyor. Eğer mevcut internet altyapımız jeopolitik şoklara, enerji krizlerine ve o kablolara binen bu devasa strese dayanamazsa ne olacak?
Büyük bir çöküş mü?
Belki daha beteri. Düşünsene ya, Avrupalı ve Amerikalı teknoloji devleri sistemleri tamamen alev alıp çökmesin diye, tıpkı hani o kuraklıkta suyun karneye bağlanması gibi, mevcut müşterilerine işlem gücü kotaları, yani compute rationing koymaya başlarsa ne olacak?
İşlem gücü kotaları, yani yapay zekanın veya bulut bilişimin böyle herkesin erişebildiği sınırsız bir kaynak olmaktan çıkıp karneyle dağıtılan bir lükse dönüşmesi diyorsun.
Tam olarak bunu kastediyorum.
İnanılmaz bir senaryo. Düşünsene ya, geleceğin dünyasında bilgiye, hani anlık çeviriye, otonom sürüşe falan erişim herkesin hakkı olmaktan çıkarsa...
Ya bu teknolojiler sadece hani dünyanın jeopolitik olarak en şanslı, en güvende olan coğrafyalarında yaşayanların...
O sunuculara fiziksel olarak en yakın olanların...
Aynen, sadece onların kullanabildiği elit ve lüks bir tüketim maddesi haline gelirse...
Bu gerçekten ürkütücü. Kendi işinin, kendi hayatının o bahsettiğimiz 50 milisaniyelik gecikmenin yanlış tarafında kaldığını, o daralan kotanın tamamen dışında bırakıldığını bir hayal etsene. Ne yapardın? Nereye kaçardın?
Kesinlikle üzerine uzun uzun düşünülmesi gereken bir distopya bu. Ama artık bir o kadar da olası, burnumuzun dibindeki bir gerçeklik.
Görünmez olduğunu sandığımız o altyapının aslında ne kadar somut ve ne kadar savunmasız olduğunu fark etmek sarsıcı gerçekten. Bu kışkırtıcı ihtimali zihninde bir süre çevirmen dileğiyle.